Birileri 3000-5000 tane PS5 oyun konsolu getirmiş, ona da kaçakçılıkla yakalanmış. Dünyanın neresinde PS5'in peşinde polis koşar Allah aşkına.
Makine teçhizatta 2 çeyrektir arka arkaya küçülme var. Bunun yanında biz yeniden inşaatla büyümeye başlamışız. Bir taraftan da stokları artırmaya başlıyoruz ki önümüzdeki süreçte yapılacak maaş zamlarıyla birlikte muhtemelen o gelecek olan talebi karşılayacak. Büyümenin kompozisyonu olarak vergilerin de oldukça yüklü miktarda olduğunu görüyorum. Evet. Bu kompozisyon bence bir çıkmaz sokak.
Kredi kartı tarafı alarm veriyor bence Ömer. Kredi kartı kullanan kişi sayısı 29 milyon, %27'si faize bırakıyor. Bunlardan %12'si asgarisini bile ödemiyor.
Herkese merhaba. Yeni bir Pusula programında sevgili Kerim Rota ile birlikteyiz. Merhaba Kerim. Nasılsın?
Merhaba Ömer'cim. İyiyim, sen nasılsın?
Gayet iyiyim.
Çanakkale nasıl geçti?
Gayet güzel geçti. Hafta sonu bol oksijen aldım. Zaten dünyaca en fazla oksijenin olduğu yer olarak evet. söyleniyor. Kaz Dağları. Umarım daha fazla altın aramazlar.
İnşallah.
Oldukça güzel bir yer. İyi geçti hafta sonu. Biraz uzaklaştım ama gelir gelmez de yeniden rakamlarla boğuşmaya başladık diyelim. Çok taze biliyorsun enflasyon verileri açıklandı. Bu konudaki fikirlerini alabilir miyim? Hemen onunla başlayalım.
Evet. Yani enflasyon tabii beklentinin biraz üstünde çıktı. 2 civarında bekleniyorken 2.24 geldi. Yine de bunun Merkez Bankası'nın Aralık ayında faiz düşürmesine engel olacak bir veri olduğunu ben düşünmüyorum. Merkez Bankası'nın buradan yani İngilizce tabirle cherry pick diyebileceği, seçebileceği bazı veriler var. Bizim de seçebileceğimiz veriler var. Örneğin yani işlenmemiş gıda 9 çıkmış Ömer. Gıda 5.1 çıkmış. Kasım ayındayız. Geçen sene 0.3 çıkan işlenmemiş gıda bu ay 9 çıkmış. Ama şimdi Merkez Bankası şunu diyecek. Ya ben gıdayı etkileyemiyorum ki kusura bakmayın. Yani etkilesem zaten başka bir dünyada olurduk diyecek. Tarımla ilgili çok ciddi bir sorunumuz olduğunu gösterir bu. Ama o da benim işim değil diyecektir. BVC endeksi 1.54 ve 1.53 çıkmasından cesaret alıp Aralık ayında faiz indirimini yapacaktır. Hayırlı olsun diyorum.
Senin söylediğin gibi gıdayı dışarıda bırakırsak, taze meyve ve sebzeyi dışarıda bırakırsak, eğitim kültürü dışarıda bırakırsak, konutu dışarıda bırakırsak, yaşanacak her şeye dair olan şeyleri dışarıda bırakırsak enflasyon çok güzel geldi aslında. Onun dışında trend olarak ben bakıyorum. Yine dediğin gibi cherry picking anlamında çekirdek enflasyon C endeksi 1.5-1.54 civarında gelmiş. Ona bakabiliriz mesela. Evet. Arkasından büyüme rakamlarını da konuşacağız bu arada. Büyüme rakamlarında ileriye dönük çıktı açığı artacak. Evet. %2.5 civarında bir çıktı açığının negatif olması bekleniyor. Ben beklemiyorum bu arada. Çünkü talep koşulları 3. Evet. çeyrekten itibaren yeniden düzelmeye başladı. Ben enflasyona bir taraftan da açıkçası İTO'nun rakamlarıyla TÜİK'in verileri arasında kavuşamayan sevgililer evet. olarak bakıyorum. 2021 yılının laneti bu iki sevgiliyi birbirinden o kadar ciddi ayırdı ki bir türlü %9 farkın altına gelemediği hatta en son %10.90'lara kadar açılmış bir farkla yolumuza devam ediyoruz. Umuyoruz bununla ilgili açıklanacak olan veriler, şeffaflık bizi bu iki sevgiliyi buluşturma imkanına kavuşturur diye düşünüyorum. Tabii bu yıl bitti gibi. Herhalde 45'ler civarında bir enflasyonda sene sonunu noktalayacağız gibi. Önemli olan önümüzdeki senenin enflasyonu. Bunun için de Merkez Bankası bu yıl uygulamış olduğu kur rejimini herhalde önümüzdeki senede uygulayacak gibi. Cevdet Akçay bu konuyla ilgili Londra'da Mehmet Şimşek'i yalanlayan bir ifadeyle dirty floating, kirli sürünen kur söyledi. Ne diyorsun? Bu senenin başından itibaren neler oldu, neler bitti? Ben bununla ilgili bir grafikte paylaştım aslında.
Paylaştın evet. Ya şöyle yani yönetilen kur rejiminin altında olduğumuzu hepimiz biliyorduk. Cevdet Hoca da bunu bir yabancılarla olan toplantıda dile getirmiş. Tabii şöyle bir sıkıntı var. Kuru yönetmeye ihtiyaç duyuyor Merkez Bankası. Buna da söyleyecek bir şeyim yok. Diyorlar ki biz kur volatilitesini, kur oynaklığını aşağıda tutmalıyız ki enflasyon beklentilerini aşağı çekilebilir. Buna da tamam. Ama daha önceki programlarda defalarca söylediğimiz gibi bunun arkasında bir şeffaflık yok. Yani ben kuru yönetiyorum dersiniz ama kur müdahalelerini açıklarsınız veya açıklamayacağınızı ilan edersiniz. Bunların hiçbiri olmadan hala en son müdahaleyi 2021 Aralık ayında yaptım diyen bir Merkez Bankası var. O yüzden her programda bunu eleştirmek de bizim hakkımız diye düşünüyorum. Yani bu kur politikası metni yayınlanacak kur politikasıyla ilgili bu şeffaflık veya müdahalelerin açıklanıp açıklanmayacağına dair şeffaflık ortaya konmadığı sürece ben bunu eleştiririm. Ama kapıda olan nedir? Kapıda olan bu sene kadar olmasa bile 2025 yılında da bir Türk lirası reel değerlenmesidir. Seyircilerimizin açılım reel değerlenmenin ne olduğunu, dolar ve eurodan oluşan sepetin enflasyona karşı karşılaştırılmasıdır. Zannediyorum gelecek sene %15-20 civarında bir bu sepetin değer kaybına karşı %25-30 arasında bir enflasyon göreceğiz.
Herhalde öyle olacak çünkü ben geçmişe dönük baktığım zaman Mart ayının öncesinde o seçim sonrasında devalüasyon olma beklentisiyle ciddi miktarda artan ve yıllık Türk lirası devalüasyonun sene başından itibaren %20'lerin altına doğru getirilmeye çalışıldığı yerde %40'lara doğru çıkan, sonra faiz artırımı ile birlikte bugün itibariyle %14-76'lar civarında, hatta dün baktığım için çok iyi biliyorum, oralara kadar gelen bir yıllıklandırılmış günlük bazda sepetin devalüasyonu var. Ben de %15 civarında bir devalüasyon olma, devalüasyon demeyelim de daha doğrusu Türk lirasının değer kaybı diyelim. Değer kaybının günlük olarak böyle takip edileceğini tahmin ediyorum. Ama tabii bunu yaparken, bu kadar da rezerv biriktirilmişken 30 euroluk gümrük vergisi koymak nasıl bir şeydir? Ya ben bunu anlamlandıramadım. Sen ne düşünüyorsun?
Ya Ömer, hakikaten bu konuyu bence konuşalım. Yani kime sınır çiziyorsun? Önce bence bunu bir tartışalım. Evinde oturup işte 3 kuruş maaşıyla geçinebilen veya geçinmeye çalışan birisi yurt dışında, isim de verelim işte Temu gibi böyle Çin siteleri veya başka sitelerden nispeten Türkiye'ye göre ucuz bazı malları bulup sipariş eden bir kitlemiz var. Ağırlık bunu beyaz yaka diyebilirsiniz, mavi yaka diyebilirsiniz. Ama bu geçim sıkıntısının içerisinde önemli bir iskontoyla orada aslında bazı malları bulabiliyor. Çünkü burada gümrük vergileri çok yüksek. Çünkü burada kar marjları çok yüksek. Yurt dışında değil. Ve bunları işte önce 150 euroya indiriyorsun. Şimdi 30 euroya indiriyorsun ve bunun içine nakliye, navlun dahil. Bakınca bu kimi etkiler? Yurt dışına çıkamayan, istediği malı yurt dışında uçak biletini, vizesini alamayan insanı etkiler. Yoksa vizesi olan gider, oradan o malı alır, bavuluna koyar, getirir. Kime etkiliyorsun burada? Bu konuda en mağdur olan insanları etkiliyor. Bir kere 30 euro ne Allah aşkına? Yani biz dış ticaretimizi böyle mi dengeleyeceğiz? Buna bir bakalım. Trump'ın işte dünyaya vergi koyması, Çin'e tarife koyması konusunda makaleler yazılıyor, konuşuluyor. Biz de çok farklı bir şey yapmıyoruz yani. Kendi vatandaşınıza bir tişört almayı bile lüks görüyorsunuz.
Maalesef öyle. Trump'ı sanki rol model almış gibiler. Evet. Orada madem böyle bir çılgın sağa sola bu kadar gümrük vergisi koyuyor, arada biz de bu konuyla ilgili bir gümrük vergisini yapıp dış ticareti engelleyelim mantalitesinde, ithalatı engelleyelim, dış ticaret açığını da kapatalım mantalitesinde olabilirler. Ama hani dış ticaret geçici verilerine baktığım zaman da öyle bir durum görmüyorum. Türkiye birazcık üretim tarafına ağırlık vermeye başlasa yeniden cari açık, yeniden dış ticaret açığı vereceğiz. Geçici verilerde 77,5 milyar olan dış ticaret açığı yeniden Aralık ayında 79 milyarlara gidecek gibi duruyor. Tabii bunun finansal istikrarı etkileyip etkilemeyeceği konusu da aslında bir taraftan konuşulması gereken bir şey. Finansal istikrar raporu açıklandı. Evet. Ben bakamadım detaylı olarak koşmaktan. Öyle söyleyeyim. Senin görüşlerini alabilir miyim
burada? Tabii ki. Bu yani 30 euro işiyle ilgili de şunu da söyleyeyim. Yani madem hani 150 eurodan işte 30 euroya kadar indiriyorsunuz bu kıstasları. Ya biz şu kadar e-ticaret üstünden açık verdik, ondan indirdik diyeyim. Öyle bir şeffaflık da yok. Ne kadar açık verdikleri konusunda da emin değilim. Yani eminim ki bu açık VIP'den milletvekili eskilerinin çantayla altın getirdiklerinden fazla değildir diye de tahmin ediyorum maalesef. Yine bu konuyla ilgili bir şey daha söyleyeyim. Bir de bir haber gördüm. Birileri 3000-5000 tane PS5 oyun konsolu getirmiş. Ona da kaçakçılıkla yakalanmış. Dünyanın neresinde yani PS5'in peşinde polis koşar Allah aşkına. Yani 2018'den itibaren başlayan ithalat zehirlidir, ithalat kötüdür, hele tüketim ithalatı kötüdür şeklindeki kamu yaklaşımımız İthalatı bence körüklemekten başka bir işe yaramıyor.
İthalatı körüklemek ve aynı zamanda da ithalatı başka mecralara çekip resmi anlamda yapılmamaktan, kaçak olayına girmekten şey yapamıyor. Buradan Ali Çufadar'ın kulaklarını çınlatalım. Dün bir tane tweet atmış. Faiz %50, altın ithalatı beni çıldırtacak diye. ben de resmi rakamlara bakma Ali Bey dedim. Öteki tarafta kaçak tarafı da işin içerisine soktuğun zaman iyice çıldırırsın. Bu altın ithalatı da aynı zamanda dediğin gibi gerçekten çok büyük bir, hem rakam hem kaçakçılığı büyük bir sorun.
Çok haklısın.
Onu da konuşmak lazım.
Finansal istikrar raporuna gelmeden önce onunla ilgili bir şey söyleyeyim. 12 ton ithalat altında sınırlıyorsunuz. Mücevher ithalatı patlıyor bu sefer. Doğru. En herhalde basit işçilikle mücevher girmeye başlıyor. Kaçak altın ithalatı başlıyor. Özellikle bunun VIP'den falan yapılması da korkunç bir şey tabii. Yani böyle bakınca da altın ithalatının aslında aşağı çekecek olan şey gerçekçi bir faiz politikası. Bunun faydasını gördük. Ama oraya kota koyduğunuz zaman belli kişileri zengin etmekten başka bir işe de yaramıyor. Hemen finansal istikrar raporuna gideyim. Biraz fazla uzattım biliyorum.
Yok estağfurullah.
Yani iki tane çok önemli mesaj bence finansal istikrar raporunda aldım ben sevgili Ömer. Bir tanesi finansal istikrar raporu diyor ki Türkiye'nin borçluluk göstergeleri muhteşem. Hane halkı borçluluğu, kamu borçluluğu ve reel sektörün borçluluğu gayet iyi. Dünyadaki diğer gelişen ülkelerle karşılaştırıldığında veriler de bunu ortaya koyuyor. Ama bu muhteşemliğe özellikle reel sektörde 2020 sonrasında erişmişiz. Kurlardaki çok önemli artışla TL kredileri pul olmuş faizlerinde indirilmesiyle ve reel sektörün borçluluğu verileri paylaşayım. Bir yılda yaklaşık %10, milli gelire göre %10 civarında azalmış durumda. Reel sektör inanılmaz desteklendi 2020-2022 döneminde. Bu onu ortaya koyuyor buradaki veriler. Bugün bazı sektörlerin sıkıntıya girmesi ise o dönem desteklenen sektörler olmayabilir ama yine seçici zenginleştirme, servet transferinde sonuçları diye okuyorum. İkinci olarak da verdiği mesaj kredi kartı tarafı alarm veriyor bence Ömer. Kredi kartı kullanan kişi sayısı 29 milyon, %27'si faizi bırakıyor. Bunlardan %12'si askerisini bile ödemiyor. Yani en çarpıcı bence iki mesaj buydu. Kredi kartlarında faizler bu şekilde de uzun süre devam edecek görünüyor. Büyük bir tehlike bence kapıda bizi bekliyor diye görüyorum. Bankaların da bu konuda çok dikkatli ve yapıcı olması gerekiyor diye görüyorum.
Dediğim veriler üzerinden milli gelir oranla dediğin evet. zaman benim aklımda bir şey çaktı. Hı hı. Milli gelir rakamları da açıklandı, evet. verileri de açıklandı. Ben milli gelirin doğru ölçülüp ölçülmediği konusunda büyük endişeye sahibim. Hı hı. Özellikle de dolar cinsinden evet. ölçülüp ölçülmediği konusuna. Çünkü gelir dağılımı tarafındaki bu bozukluğa istinaden bu borçluluk rakamlarında özellikle demin söylediğin servet transferi düşük maliyetle %8,5'larla %10'larla alınmış 3 yıllık 5 yıllık kredilerin özellikle enflasyonun patladığı dönemlerde, kurun patladığı dönemlerde bu borçluluk rakamlarını açıkçası buralara getirmesi gayet doğal bir şey. Bu matematik. Evet. Ama ben milli gelir rakamının da açıkçası dolar bazında şişirildiğine inanıyorum. Üstüne üstlük Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir söylemi var. Milli gelir rakamımız sene sonunda kişi başına 15.500 evet. dolar olacak diye. Bunun 15.500 doları hangi orta kesim alıyor? Orta kesim var mı yok mu? Bu büyük bir muamma.
Tabii.
Milli gelirin %50'sini %20'lik dilim hala alırken böyle bir veriyle toplumun karşısına çıkıyor olmak güveni eri ortadan kaldırıyor evet. diye düşünüyorum. Bu güvende açıkçası bu finansal istikrar tarafında kamu borçluluğu tarafında bana yine bazı verileri hatırlattı. Hı hı. O verilerden bir tanesi de şu. Bizim TL cinsinden bundan sonraki ödeyeceğimiz faizler bu borçların içerisinde yok. İkincisi de şeffaflık dolayısıyla biz hala varlık fonunun ne kadar borçlandığını evet. bilmiyoruz. Üstüne üstlük kamu özel işbirliğinden üzerimize gelecek önümüzdeki senedeki yükleri nasıl karşılayıp bunu evet. borca çevireceğimiz konusunda da açıkçası hala büyük şüpheler evet. var. Ben finansal istikrar raporunda mevcuttaki şu andaki verilerle yapılan analizi çok da doğru bulmuyorum. Bunun ileriye dönük yapılması evet. lazım diye düşünüyorum. Atladığım bir şey varsa lütfen sen de söyle.
Ya şöyle şunu söyle ilave edeyim. Gelir dağılım bozukluğu diyorsun ya Ömer. Gelir ve servet dağılım bozukluğu. Aslında bireylerde ve toplumda olan gelir dağılım bozukluğu bence şirketlere de yansımış vaziyette. Finansal istikrar raporu çok bence doğru. bunu söylüyor.
Çok doğru.
Yani belli şirketler çok iyi durumdalar. Nakit akışı yönünden, sermaye yönetimi tarafında. Belli şirketler ise çok kötü durumdalar. Yani ortalama bir borçluk ortaya koyuyoruz ama bir kısım sapır sapır dökülüyor. Bir kısım yukarıdaysa mevcut öz kaynakları üzerinden çok iyi paralar kazanabiliyor. Hem de finansal giderler ilave ediyorlar buna. Bu servet transferi dediğimiz şey de çok seçici yapıldı. 2018-2023 arasındaki dönemde. Öyle olunca da şirketler arasında da bir gelir dağılım bozukluğu bence çok çarpıcı.
Çok doğru. Bence hala da yapılıyor. Hı. Neden yapılıyor onu da söyleyeyim. Özellikle döviz cinsinden verilen kredilerin TL kredileri kapatılması ve onun dışında evet. da aynı zamanda şirketlere carry trade anlamında büyük bir avantaj sağlamasıyla birlikte bankalar şuna bakıyorlar. Bu krediyi kim öder? A, B, C şirketi. 3-5 tane şirket. Hadi onlara verelim. Geçtiğimiz haftalarda söyledik. %7,5'la borçlanmış olan bir şirketin Kasım 19 Kasım itibariyle dolar cinsinden getirisi bütün stopajlara rağmen evet. para piyasası fonlarına yatırdığı yerde dolarda %34,5'tu. Euro'da %41'di. Bu kadar gelir transferinin bir başka versiyonunu kur korumalı mevduattan bu tarafa çektik. Evet. Bunun yanında bir taraftan da tabii milli geliri konuşmamız lazım. Evet. Çeyreklik bazda yıllıkta %2.1 büyüdük gibi gözüküyor ama teknik olarak da iki çeyreklik resesyona girmiş gibi görünüyoruz. Orada dikkati çeken bir veri var mı senin gördüğün?
Evet, bence hem büyüme tarafında hem dış ticaret tarafında dibi gördük diye düşünüyorum. Ben yani teknik resesyonu iki çeyrek üst üste girdik 0.2'lik küçülmelerle, çeyrek bazındaki küçülmelerle ama bundan sonra öyle olmayacak gibi görünüyor. Dış ticaret tarafında da hem cari açık tarafında hem dış ticaret tarafında da açığımız bence bundan sonra artmaya başlayacak.
Evet.
Bu da şunu ortaya koyuyor. Yani enflasyonla mücadele programı enflasyon 40'lardayken ve ancak daha 30'lara düşebileceği ufukta görülüyorken dibi görmüş gibi görünüyor. Yani hem dış ticaret açığı açmaya devam edecek hem büyüme artmaya devam edecek. Biz normal şartlarda tek hane hedeflerken hadi en kötü 10-15 aralığında bir enflasyonda normalleşmeye gidelim derken neredeyse %30 enflasyonla normalleşmeye doğru gidiyoruz. Bu da şunu ortaya getiriyor. İç ve dış herhangi bir şok gelmezse yaptığımız varsayımlar bu şokların gelmemesi durumunda iç veya dışarıdan bir şok geldiği durumda bizim enflasyonu elden kaçırma ihtimalimizin ben çok arttığını düşünüyorum. Biraz fazla erken veriler bence düzelmeye başladı. Bunun nedeni bu verilerde değil, bunun nedeni Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadelede veya ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadelede çok geç kalmış olması. 1,5 sene geçti seçimlerden bu yana. Biz hala %40-50 enflasyonları konuşuyoruz. %30'a düşme ihtimalinden bahsediyoruz. 1,5 senenin açık konuşalım. 7-8 ayı yanlış Merkez Bankası Başkanı seçimiyle harcandı. Son 7-8 ayı içerisinde çok sıkı faiz politikasının yanında maliye politikası eklenmedi. Böyle olunca da bence toplum, ekonomi bu işten sıkıldı ve enflasyona alışarak enflasyona yaşamaya devam ediyor. Bu da bizi iyi şartlar altında 20-30 bandında bir enflasyonla önümüzdeki 3-5 yılı gitmemize yol açar.
Ben de şöyle düşünüyorum. Kompozisyonlara baktığım zaman özellikle Türkiye'nin demin söylediğim o çıktı açığı tarafını sağlayabilecek yatırım tarafına hala negatif büyüme ivmesiyle gidiyoruz. Makine teçhizatta iki çeyrektir arka arkaya küçülme var. Bunun yanında biz yeniden inşaatla büyümeye başlamışız. Bir taraftan da stokları artırmaya başlıyoruz ki önümüzdeki süreçte yapılacak maaş zamlarıyla birlikte muhtemelen o gelecek olan talebi karşılayacak, üstüne üstlük zamlı karşılayacak bir arz ortaya koyalım. Büyümenin kompozisyonu olarak vergilerin de oldukça yüklü miktarda olduğunu görüyorum. Evet. Bu kompozisyon bence bir çıkmaz sokak. Bunun sürdürülme imkanı sadece para politikasıyla mümkün değil. Merkez Bankası hem geç kaldı hem de aynı zamanda yalnız kaldı ve yalnız kalmaya da devam ediyor diye düşünüyorum. Buradan istersen geçtiğimiz haftalarda Oksijen Gazetesi'nde Özge Öner'in bir yazısı vardı. Ona geçelim. Ben çok beğendim. Kendisine de zaten bir mesaj atarak kutladım. Herkesin de okuması gerektiğini düşünüyorum o yazıyı. Özellikle özelleştirme tarafında son 22 yılda yapılan çok yüklü miktardaki özelleştirmelere rağmen verimsizliğin had safhada arttığını, bir ahbap çavuş ilişkisi içerisinde devam ettiğini söylüyor. Yazıyı sen de okudun diye tahmin ediyorum. Düşüncelerini alabilirsem çok sevinirim.
Teşekkür ederim. Bir kere Özge Hanım'a tekrar tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Benim gazete komşum diyebilirim. Köşe komşum. Şöyle bir şey parmak basıyor. Yani özelleştirme özellikle 1980'lerle başlayan neoliberal furyada işte Reagan'la, Özal'la, Thatcher'la simgeleşen dönemde devlet verimsizdir. Devlet bir işi eline yüzüne bulaştırır. Dolayısıyla bunu özelleştirdiğiniz zaman çok daha verimli hale gelir mantığıyla bir özelleştirme furyası başlamıştı. Türkiye 90'larda bunu yakalayamadı. Çeşitli sebeplerle. 2000'lerden sonra yani tek parti hükümetinden sonra hızlı bir özelleştirme yaptı. Fakat şimdi dönüp baktığınızda işte şeker fabrikaları bunun bir örneği, elektrik dağıtım bunun bir örneği. Hatta kamu özel işbirliği ile yapılan onları da bir tür özelleştirme olarak kabul edebilirsiniz. Projelere baktığınızda sanki verimlilik katmak yerine devredilen işletmelerde büyük verimsizlik, ihaleyle verilen, koy ile verilen işletmelerde de çok büyük bir savurganlık ortaya çıkmış gibi bir görüntü var. Buna katılmayacak kimse yoktur diye düşünüyorum.
Yoktur.
Böyle bakınca da aslında hiç konuşulmayanı, aklımıza gelmeyeni dile getirmiş bence sevgili Özgen.
Benim de çok dikkatimi çeken nokta özellikle Türkiye'nin neoliberal bir politika uygulayacağım diye yola çıkıp tam tersi sosyalist bir devlete yakınsaması orada gerçekleşmiş gibi gözüküyor. Özellikle iktidarın bütün ekonomik gücü konsolide ettiği bir yerde kamudaki çalışan sayısının da Sayın Mehmet Şimşek bu konuyla ilgili şikayette bulunuyor ama kamuda çalışan sayısının en fazla arttığı dönem yine mevcut iktidarın dönemi.
Son 7-8 sene.
Son 7-8 sene. O son 7-8 senede bir tarafta bu özelleştirmelerin ahbap çavuş ilişkisiyle ortaya çıkışı, bir tarafta özellikle kamu tarafında önemli önemli miktarda personel istihdamının sağlanıyor olması, Türkiye'deki verimsizliğin artışı ve politik anlamda ekonomik gücü gerek özelleştirmelerle veya ne diyelim hani kamu özel işbirlikleriyle gerek kamudaki istihdamla bir araya getirip diyelim bunun üzerinden belirli bir güç devşirmesi yapma. Evet. Bu konuya çok dikkat çekmek gerekiyor. O nedenle devletin buradaki rolünün, asli rolünün aslında orijinine geri dönmesi, eğitime, sağlığa, ulaştırmaya ama ulaştırmanın da böyle üzerinden geçilmeyen otoyollar, üzerinden geçilmeyen köprüler değil, şeffaf bir şekilde yapılması gereken ihalelerle yapılması gerektiğine vurgu yapmak lazım.
Doğru.
Bu haftaki programımızı istersen bitirelim.
Bir konuyu ben ilave edeyim. İçimde kaldı. Bunu da bu hafta konuşmazsak olmaz diye düşünüyorum sevgili Ömer. Şu nakit ödeme tebliği 7 bin liradan 30 bin liraya çıktı.
Evet.
7 bin lira mı yanlıştı? Da değiştirdiniz 30 bin lira yaptınız. 7 bin lira doğruysa 30 bin lira ne? Yani aradan da bir ay geçti geçmedi. Şimdi bu da bir tebliğ. Yani bir kanun değil, anayasa hükmü değil, bir şey değil. Yani bir tebliğ yaparken bile bu kadar tereddüt, bu kadar beceriksizlik, bu kadar piyasanın uzak olmak nasıl olabilir? Gerçekten hayret içler içinde kaldım.
Yani bir taraftan da tabii şu var. 7 bin lira mı yanlıştı yoksa 30 bin lira mı doğru önermesinden ben şuna çıkıyorum. Sayın Fatih Karahan bu konuyla ilgili 200 liralık banknot konusunda biz çalışma yaptık.
Evet.
Şimdilik ihtiyaç olmadığını söyleyebiliriz diyor. O zaman 30 bin lira 150 tane 200 liraya şey denk geliyor. Evet. Cüzdana sığmaz diye tahmin
tabii
ediyorum.
Tabii mümkün değil.
Eğer 30 bin lira doğruysa o zaman Fatih Karahan'ın söylemiş olduğu şey yanlış. Hı hı. Eğer Fatih Karahan'ın söylemiş olduğu şey doğru ise 7 bin lira doğruydu.
Evet.
Arada bu kadar ciddiyetsiz bir yönetim bana şunu gösteriyor. Doğru dürüst tebliğ bile ortaya koyamayanlar anayasa yapmaya yelteniyorlar, kollarını sıvıyorlar. O anayasadan ne çıkar? Ben o konuda ciddi endişelere sahip. Var mı başka eklemek istediğim bir şey yoksa...
Teşekkür ederiz. Bugün biraz iş döktük galiba.
Biraz döktük ama iyi oldu diye düşünüyorum. Bu haftaki programımızı sonlandıralım. Çok teşekkür ediyorum.
Teşekkür ederim.
Haftaya görüşmek üzere.